Ayrım 7, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, Sayfa 87. 4. Bölüm, AKP'den ilk gün gelen talep, yeniden seçim. İktidar sözcüsü gazeteler seçim sonuçlarının resmen ilanını da beklemeden, bu olmadı, yenisi gelsin kampanyalarını başlattılar. Devlet Bahçeli'nin de ben koalisyona ne girerim ne de destek veririm açıklamasından sonra seçenekler azaldı. O arada çok önemli bir konu unutuldu. Meclisin ilk işi meclis başkanını seçmekti. O seçimde kim kime oy verecekti? Burada çeşitli gazetelerinin o gün attığı başlıklardan ibaret bir resim var. Altındaki yazı, seçimin hemen ertesi güne çıkan gazetelerden bir demet. Hürriyet ve Cumhuriyet manşetlerinde 7 Haziran seçimindeki sonucun siyasal dengeleri tamamen değiştirdiğini, barajın yıkıldığını, hükümetin değişmesi gerektiğini belirtiyorlar. İktidarı destekleyen gazeteler, biz bu sonucu beğenmedik, yenisi gelsin anlamında ifadeler kullanıyorlar. Yeni Şafak erken seçimden başka seçenek olmadığını daha o günden ilan ediyor. Yeni Akit'te erken seçimin tek çare olduğu görüşünde. Sabah iktidarsız sandık manşetiyle sandığı, yani sandığa atılan oyları suçluyor. Star da aynı görüşte. Zor dönem manşetinin üstünde sandıktan belirsizlik çıktı diyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ne seçim gecesi demecini yazımı bitirip Radikal'in yazı işlerindeki arkadaşlara ulaştırdıktan sonra öğrendim. Seçim sonuçlarını yorumlarken özetle demiş ki, ''Biz yokuz, koalisyonu onlar kursun.'' Ve iki seçenek göstermiş. 1. AKP ile HDP'nin birliktelikleri zaten devam ediyor, sayıları da müsait, koalisyonu onlar kursun. 2. Yanlarına CHP'yi de alabilirler, sayıları daha da artar. Bu önerileri yaptıktan sonra MHP'nin koalisyonda yer almayacağını, zaten seçim sonuçlarına göre milletin MHP'ye muhalefet görevi verdiğini söylemiş. Bahçeli'nin demecinin metnine bakılınca MHP'nin hükümet dışında kalıp muhalefete devam etme kararı kesin gibi görünüyor. Ama itiraf edeyim, ben o sırada bunun o kadar kesin olacağına ihtimal veremedim. Düşündüm ki gerek Türkiye'de gerek başka demokratik ülkelerde böyle bir seçim sonucu ortaya çıkarsa bunun bir koalisyon hükümeti kurma zorunluluğu getirdiğini tüm partiler hemen görürler ve gereğini yapmaya başlarlar. Bizdeki bazı örnekleri hatırladım. 1961-65 arasında İsmet İnönü'nün kendisine en karşı olan partilerle, birini Adalet Partisi ile, ikincisini Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetlerini, 1970'lerde Bülent Ecevit'in Necmettin Erbakan'ın başkanlığındaki Milli Selamet Partisi ile, MSP ile kurduğu hükümeti, daha sonra da Süleyman Demirel'in hem Erbakan'ın MSP'si hem de Türkeş'in MHP'si ile kurduğu üçlü hükümeti. 1991'de Demirel ile Erdal İnönü'nün kurduğu DYP-SHP hükümetini ve nihayet Bülent Ecevit'in liderliğindeki DSP'nin, Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP ve Mesut Yılmaz'ın liderliğindeki ANAP ile kurduğu hükümeti. O örneklerin gösterdiği gerçek şuydu. Tabii partilerin liderleri ve yöneticileri koalisyondaki hedef ve görev paylaşımı için yapacakları müzakerelerin başlangıcında ellerini biraz yüksek tutabiliyorlardı. Uzunca bir süre için biz buna katılmak istemiyoruz politikası izleyebiliyorlardı. Ama bir uzlaşma olanağı ortaya çıkarsa o tutumlarını aşama aşama değiştiriyorlardı ve seçim sonuçlarının gerektirdiği koalisyon hükümetleri kurulabiliyordu. Bugünkü MHP'de 1970'lerde Alparslan Türkeş'in 1990'larda Devlet Bahçeli'nin başkanlığındayken yaptığını bu defa da yapabilir, bir müzakere sürecinden sonra koalisyona razı olabilir diye düşünmüştüm. Tahminim de olayın o yönde gelişeceği yolundaydı. Ama sonradan ortaya çıktı ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete girmeme niyetinde çok kesin olarak kararlıymış. Niçin? Bahçeli'nin bu kararlılığının gerekçesi neydi? Bu sorunun benim anlayabildiğim bir cevabı hala yok. Bence 7 Haziran seçimi sonuçları o geceki televizyon tartışmasında ve gazeteye yazdığım yazıda da belirtmeye çalıştığım gibiydi. Muhalefet partilerinin önüne çok önemli bir fırsat çıkarmıştı. Üç partinin önündeki fırsat. Üç parti bir araya gelmeleri halinde en azından üçünün de aleyhine olan bazı yasaları ve uygulamaları değiştirebilirlerdi. AKP 7 Haziran 2015 seçiminin sonucunu değiştirmek için yeni bir erken seçim veya tekrar seçim isterse, üç partinin siyasetçileri o isteğe etkili bir karşı çıkış ortaya koyabilirlerdi. O erken veya hemen seçimi kabul etmek için o seçimin gerçekten demokratik olması şartını koşabilirlerdi. Ellerinde bunu yapabilecek sayısal güç vardı. Gerçi o güç üç partinin meclisteki sayısal güçlerinin toplamıydı. Ama iktidardan isteyecekleri şeyler o üç partinin demokrasinin gereği saydıkları taleplerinin ortak paydasını oluşturuyordu. O ortak paydada anlaşıp birlikte hareket etmeleri mümkündü. En azından bir süre için. O ortak payda içindeki taleplerin en başında propaganda eşitliğinin sağlanması dahil seçim mevzuatı ile ilgili değişiklikler yer alabilirdi. Seçim mevzuatının ve uygulanmasının zaten anayasanın da gereği olan o taleplere uygun hale gelmesini her üçü de istiyordu. AKP'lilerin o talepleri bir kenara iterek tekrar seçim aşamasına ulaşması kolay değildi. Ama ulaştıklarını varsayalım. AKP'liler tekrar seçim kararı için gerekli olan 45 günlük süreci kötüye kullanarak o aşamaya gelseler bile o seçim artık 7 Haziran seçimi kadar adaletsiz koşullar altında tutulamazdı. Üç parti bir arada AKP karşı çıksa bile seçim gününe kadar en azından propaganda eşitsizliğini giderebilecek mevzuat değişikliği yapabilirlerdi. Ayrıca %10 barajıyla yok edilmiş olan temsilde adaletin yeniden sağlanabilmesi yolunda da bazı adımlar atılabilirdi. Gerçi o konuda bir engel vardı. %10 barajının mesela %5'e veya %3'e indirilmesi hemen birkaç maddelik bir yasa değişikliği yapılarak sağlanabilirdi. Üç parti bunu gerçekleştirecek sayısal güce sahipti. Engel şuradaydı. Yapılacak değişiklik ilk genel seçimde yürürlüğe sokulup uygulanamazdı. Çünkü anayasaya göre seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler ancak daha sonraki ilk genel seçimden sonra yürürlüğe girebiliyordu. Barajı %3'e veya %5'e indirecek değişiklik ilk seçimde değil, daha sonraki seçimlerde uygulanabilirdi. Ama öyle de olsa o sorunun çözümü yolunda en azından gelecek için kalıcı olabilecek bir başlangıç adımı atılmış olurdu. Sadece %10'luk barajla değil, onu bir yana bıraksak bile başka konular vardı. Ülkemizde demokrasiye aykırı olan yasalar, yönetmelikler, karar ve uygulamalar saymakla bitmez. Üç parti bir arada onların hiç olmasa bir kısmını yeniden demokratikleştirmenin ve hemen yürürlüğe sokmanın sayısal olanaklarına sahipti. Anayasa değişikliği gerektirmeyen düz yasaları çıkarmak için gerekli milletvekili sayısı malum. Gündemdeki yasanın oya konulmasında, o sırada mecliste bulunup da o yasaya oy verecek milletvekillerinin sayısı, oya katılanların salt çoğunluğuna ulaşmış olacak. O kadar. Yani o sayı mecliste o sırada 400 milletvekili varsa 201'e, 500 milletvekili varsa 251'e, 550 milletvekili varsa 276'ya ulaşacak. Başka kural yok. Üç parti bir arada o sayıya her oylamada ulaşabilecek durumdaydılar. Meclisin çıkaracağı yasayı Cumhurbaşkanı önleyemez. Evet, o olanaklar azımsanacak gibi değildi. Sadece yasa çıkarmanın anayasal usulünü hatırlayalım. Meclis anayasaya aykırı olmayan bir yasa çıkarırsa onun yürürlüğe girmesini kimse önleyemez. Evet, Cumhurbaşkanı o yasayı meclise geri gönderebilir ama bunu ancak bir defa yapabilir. Eğer meclis o yasayı değiştirmeksizin yeniden kabul ederse, Cumhurbaşkanının onu aynen kabul etmekten ve resmi gazetede yayımlatıp yürürlüğe sokmaktan başka çaresi yoktur. Her ne kadar bazen Cumhurbaşkanının yetkileri konusunda fiili durum değişmiştir, Cumhurbaşkanının yetkileri artmıştır, meclisin yetkileri azalmıştır diyenler çıksa da, meclisin yasama yetkisinin hukuki durumu değişmediği gibi fiili durumu, yani özellikle Cumhurbaşkanı karşısındaki fiili durumu daha da güçlenmiştir. Çünkü 7 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı'nın eski partisi AKP mutlak çoğunluğunu kaybetmiştir. Cumhurbaşkanı ile meclis arasında bir anlaşmazlık çıkarsa bunun çözümü meclisin çoğunluğunun kararına bağlıdır. O çoğunluk eskiden Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı olduğu AKP'deydi. AKP grubunun Erdoğan'ın istediği şekilde oy kullanma alışkanlığı vardı. Erdoğan'ın her istediği çoğunluk kararıyla yerine getirilebilirdi. Şimdi ise AKP grubundaki o alışkanlık devam etse bile bu Erdoğan'ın isteğini karşılamaya yetmezdi. Çoğunluk artık Erdoğan'ın karşısına alıp hemen her konuşmasında hücum ettiği partilere geçmişti. 7 Haziran 2015 gününden sonra artık o partilerin istemediği ve hep birlikte karşı oldukları hiçbir öneri meclisten geçirilip karar veya kanun haline getirilemezdi. MHP istemeyince ne olur? Ama işte 7 Haziran 2015 seçimi sonrasında MHP o olanakları ya görmemiş ya da görmezlikten gelmiş ve henüz anlaşılmayan nedenlerle kullanmak istememişti. Seçim sonuçlarının siyasal gereğinin yerine getirilmesi o yüzden mümkün olmamıştı. Peki MHP o olanakları kullanmak istemeyince ne olacaktı? Muhalefet partilerince bir koalisyon hükümeti de kurulamayacaktı, azınlık hükümeti de. Çünkü Bahçeli herhangi bir koalisyona katılmayı kategorik olarak reddettiği gibi bir azınlık hükümetini dışarıdan desteklemeyi de kabul etmiyordu. Geçici bir süreç için kurulacak olsa bile. Geriye sadece seçimden birinci parti olarak çıkan AKP'nin başkanlığında bir koalisyon hükümetinin kurulması ihtimali kalıyordu. AKP o koalisyonu eğer görüşmeler yapıp anlaşmaya varırsa sayısal olarak CHP ile de kurabilirdi, HDP ile de. Ama o sırada HDP ile arasını bozmuş durumda olduğu için öyle bir koalisyonla ilgili görüşmelere ilk olarak CHP ile başlayabilirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ben muhalefette kalacağım demecinden sonra seçimlerle ilgili birçok çevrede televizyon tartışmaları başta olmak üzere o ihtimal üzerinde duruluyordu. AKP ile CHP arasında koalisyon görüşmelerinin başlaması ihtimali üzerinde. Fakat şu dikkat çekiciydi, daha seçim gecesinde sonuçların daha yeni yeni belirlendiği saatlerde bile AKP'li çevrelerde AKP-CHP koalisyonundan önce bir başka seçenek hatırlatılıyordu. 7 Haziran seçimi sonuçlarının Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle ortadan kaldırılması ve yeniden seçime gidilmesi seçeneği. Bu ön yargılı hedefin AKP yönetiminde söz sahibi olanlarda çoktandır yerleşmiş olduğu AKP destekçisi gazetelerin seçimi izleyen ilk günlerdeki manşetlerinde çok açık bir şekilde görülecekti. Gerçi Başbakan Ahmet Davutoğlu o gece yaptığı bir konuşmada koalisyon ihtimalini kabul etmiş gibi bir tavır içindeydi. Ama merak edilen tavır tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrıydı. Öteki tavırlar Erdoğan'ın tavrı belli olduktan sonra değiştirilebilir, Erdoğan'ınkine uygun hale getirilebilirdi. Erdoğan seçim konusuyla ilgili bir konuşma yapmamıştı. Ancak AKP destekçisi gazetelerin çoğunun onun görüşlerini yansıtmaya ne kadar özen gösterdiği belliydi. Onlara bakmak yeterliydi. 7 Haziran 2015 gecesini 8 Haziran 2015 sabahına bağlayan saatlerde seçim haberlerini ve yorumlarını izleyenlerin gördükleri, konuştukları, tartıştıkları konular bunlardı. Şimdi gelelim 8 Haziran 2015 sabahına. Gazetecilikteki ihtimaller. Seçim gecelerinde sonuçları merak edenler uykuya genellikle sabaha karşı yatarlar. Ama gene de sabahın erken saatlerinde kalkarlar. Çünkü biraz uyku sersemliği halinde olsa bile bir de gazeteleri eskimeden görmek isterler. O sabah 8 Haziran 2015 sabahı ben de öyle yaptım. Anlatmıştım bizim eve 7-8 gazete geliyordu. İlk baktığım gazeteler Hürriyet ile Cumhuriyet'ti. Basına baskıların giderek daha da yoğunlaştığı ülkemizde tarafsızlığını sürdürmeye çalışan gazeteler arasındaydılar. Hürriyet'in sürmanşeti şöyleydi, baraj yıkıldı. Manşetin altında o yıkılışın nedeni özetlenmişti. HDP'nin %10'luk barajı ve MHP'nin pek çok bölgedeki önemli kazanımları, AK Parti'nin 13 yıllık tek parti iktidarına son verdi. Hürriyet'in alt manşetinde de bundan sonra ne olacak sorusuna karşı şu üç ihtimal sıralanıyordu. 1- Koalisyon, 2- Azınlık Hükümeti, 3- Seçimin Yenilenmesi. Ama bunlardan en çok koalisyon ihtimali üzerinde duruluyor ve bunun AKP ile CHP arasında denenebileceğinden söz ediliyordu. Zaten MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin MHP'li koalisyon ihtimalini reddeden demecine de aynı sütunlarda yer verilmişti. Şu başlıkla biz yokuz onlar kursun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrasındaki ilk konuşmasında o konuya fazla girmemiş ama seçimin mağlubunun Erdoğan olduğunu vurgulamıştı. Hürriyet onunla birlikte HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da ilk demecini yayımlıyordu. O demece attığı başlıkta HDP'nin bir gece önceki televizyon yayınında Sırrı Süreyya Önder'in de söylediği sözler vardı. Emanet oyları mahcup etmeyiz. Cumhuriyet'in 10 maddesi. Benim gazete okuma sıralamama göre Cumhuriyet gazetesinin manşetiyle birinci sayfasındaki haberlerin başlıklarına da bakalım. Manşette 5 değerlendirme vardı. Bir devrin sonu. Halk Erdoğan ve AKP'nin hayallerini sandığa gömdü. Al sana yeni Türkiye. 4 partili parlamento. AKP %9 eridi. Gazetede bir de analiz vardı. Özetle şöyleydi. Sonuçların 10 maddede analizi. 1. AKP 13 yıl sonra ilk kez tek başına hükümet kuramıyor. 2. Halk Erdoğan'ın dayattığı başkanlık sistemine hayır dedi. 3. AKP hükümetinin otoriter yönetim anlayışı tokat yedi. 4. Muhafazakar Türkler AKP'ye verdiği desteği geri çekti. 5. HDP Güneydoğu'dan çıkıp Türkiye Partisi oldu. 6. Seçmen savaşa karşı barıştan yana tavır aldı. 7. Halk %86'lık katılım oranıyla demokratik duyarlılığını gösterdi. 8. Seçmen hırsızlara karşı sandığına sahip çıktı. 9. Yandaş medyanın algı yönetimi ve yalan haberciliği iflas etti. 10. Halk tercihleriyle koalisyon korkusuna prim vermedi. Cumhuriyet gazetesi halk Erdoğan ve AKP'nin hayallerini sandığa gömdü üst başlığının altındaki manşetinde bir yeni Türkiye'nin yolunun açıldığını vurguluyordu ve seçimin sonucuna 10 maddelik bir analiz getiriyordu. O analizin ilk maddesi şuydu: AKP 13 yıldır ilk defa tek başına hükümet kuramıyor. Gazetenin birinci sayfasında ayrıca Kılıçdaroğlu'nun baskı dönemi bitti başlığı altındaki seçim demeciyle Bahçeli'nin koalisyona kapıyı kapattığı yolundaki sözleri vardı. Bir başka haber yorumda da seçimin en başarılı partisinin HDP olduğu ifade ediliyordu. AKP'yi destekleyen basın, tekrar seçim. Gelelim AKP'yi destekleyen gazetelere. Sabah gazetesinin sür manşeti şöyleydi: İktidarsız sandık. Sabahın bu başlığının altındaki başlıklarda şu ifadeler vardı: AK Parti oy kaybına rağmen birinci parti oldu. CHP ve MHP umduğunu bulamadı. HDP emanet oylar sayesinde barajı geçti. Manşet bölümü Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Balkan konuşmasına ayrılmıştı. Başbakanın üzerinde teşekkürler Türkiye yazılı pankartların önündeki bir fotoğrafının yanına omurga biziz, güvence biziz başlığı atılmıştı. Star gazetesinin manşeti yeni durumu zor dönem diye tanımlıyordu. Altındaki başlıkta AKP'nin %40.8 olan oy oranıyla gene birinci parti olduğu belirtiliyor. Ancak sonucun iş dünyasında tepki uyandırdığı öne sürülüyordu. Şu cümlelerle: neredeyse iki seçmenden birinin oyunu alan AK Parti hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemeyince oluşan belirsizliğe ilk tepki iş dünyasından geldi. Sonra da iş dünyası endişeli başlığı altında bazı iş adamlarının yorumlarından belirsizlik ve istikrarın bozulmasıyla sıkıntılı günler bizi bekliyor. Koalisyon ekonomiye fren demek. Türkiye ekonomisinde kaos olacaktır gibi cümleler yayımlanıyordu. Özetle iktidarı destekleyen bazı gazetelerin seçim sonuçları karşısındaki ilk değerlendirmeleri olumsuz ve umutsuz ifadeler içeriyordu. Bazı iktidar gazeteleri bu olumsuz manzaraya son vermenin tek çaresini ilan etmekte de gecikmemişlerdi. Yeni Akit gazetesinin formülü basitti: erken seçim. Bunun gerekçesi alt başlıktaydı. AK Parti girdiği 4. genel seçimden de 1. parti olarak çıktı. Fakat oyların %40.8'ini almasına rağmen HDP barajı geçtiği için 258 sandalyede kaldı ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemedi. Koalisyon ihtimalleri zayıf görünüyor. Erken seçim kapıda. Bu erken seçim kapıda yorumu gerçi başbakanın seçim gecesindeki balkon konuşmasında söylediklerine uymuyordu. Ama o seçim gecesinden itibaren AKP yöneticilerinin hedefinin ne olduğunun ilk işaretlerini veriyordu. Aynı erken seçim işaretleri öteki bazı iktidar gazetelerinde de vardı. Yeni Akit bunu siyasi uzmanların görüşü olarak da belirtmişti. Ayrıca haber başlıklarında seçimde ortaya çıkan tablonun bir şer ittifakının eseri olduğunu bildirerek şunları yazmıştı. Şer ittifakı kaos pompaladı. Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti aleyhine kara propaganda yürüten Siyonist güdümlü BBC, New York Times, The Guardian gibi medya organları ile başını Doğan grubu ve paralel medyanın çektiği şer ittifakı seçim günü de sürekli kaos pompaladı. Akşam, sebep CHP'nin HDP'ye barajı geçirmesi. Bir de akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşetini yazanlar bu kaos manzarasının failinin BBC, New York Times, Guardian'dan önce CHP olduğu görüşündeydiler. O görüşün özeti şu başlıklardaydı. CHP'den HDP'ye baraj kıyağı. Atatürk'ün partisi CHP'nin tabanı AK Parti'ye karşı terör örgütünün gölgesinde siyaset yapan HDP'ye çalıştı. Güneydoğu'da silahlı tehditle alınan oya CHP'lilerin ki eklenince HDP barajı açıp meclise girdi. Evet, seçim sonuçları bazı siyasetçiler ile bazı medyanın gözünde kaos, kabus, istikrarsızlık, zor, belirsizlik, tehdit, şer ittifakı gibi kelimelerle ifade edilecek durumların nedeniydi. Çünkü o sonuçlar bir koalisyon ihtimalini gündeme getirmişti ki bu AKP'nin 13 yıldır sürdürdüğü tek parti iktidarının sona ermesi demekti. O ihtimalden hemen kurtulmak gerekiyordu. Onun da çaresi erken seçimdi veya bir başka ifadeyle tekrar seçim. Tabii bunun anlamı anayasaya göre 4 yılda bir yapılması gereken 2015'in 7 Haziran'ında da usulüne göre yapılmış olan genel seçimin sonuçlarının iptal edilmesi anlamına geliyordu. İptalin gerçek gerekçesi de şu oluyordu. Biz bu seçim sonucunu beğenmedik çünkü bu bir koalisyon hükümeti kurulmasını gerektiriyor. Koalisyon hükümeti kurulması da kötüdür, tehlikelidir, kabus gibidir, ülkenin aleyhine olur. Türkiye kamuoyunda sonuçların öğrenilmesinden hemen sonra böyle bir korku filmi havası estirilmeye başlanmıştı. Tabii buna çağrı olarak gösterilen formül birdenbire gerçekleştirilebilecek bir şey değildi. Anayasaya konulan o erken seçim veya tekrar seçime gitme yolu istisnai bir önlemdi. Ağır ve çok uzun bir hükümet krizinden çıkmak gibi olağan dışı hallerde kullanılabilecek bir son çağrı olarak düşünülmüştü. Sadece anayasada yazılı şartlara ve kurallara bağlı olarak uygulanabilirdi. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 99.